Ayrım 6.
Aynı konuşmayı Muammer Yaşar Özal'ın ağzından şöyle yazıyor. Konuşmasından Çöreşan'ın kitabını okuduğu anlaşılan başbakan, Çöreşan da aslında bizim hatalarımızdan biridir dedi. Çöreşan'ın ODTÜ'de talebesi olduğunu hatırlatan Özal, Çöreşan'ın kopya çektiği için sınıfta kalabileceğini, ancak kendisi hakkında böyle bir uygulama yapmadığını anlattı ve şöyle devam etti. Onun planlamada da bir takım işleri vardı. 24 Ocak'tan sonra geldi, adam oldu zannettik, kendisine yardım ettik. Sonra benim Uzak Doğu gezimle ilgili uygunsuz şeyleri yazdı. Biz adamı bir kere defterden sildik mi, tam sileriz. Evet, Özal böyle diyor. Demek ki kitap fena oturmuş. Ailece çok sinirlendikleri belli. Hemen geçmişe dönüyor. Benim önce insanım, sonra gazeteci isimli kitabımda ayrıntılarıyla anlattığım kopya olayını ve geçmişteki ilişkilerimizi gündeme getiriyor. Adam olamadığımı söylüyor. Çünkü hakkımda söyleyebileceği başka hiçbir şey yok. Açığım yok, alnımda leke yok. Bu arada ilginç bir olay daha oluyor. Özal'a hakaretten yargılanan Hüsamettin Cindoruk, benim Turgut'u mahkemeye delil olarak veriyor. Bu haberde gazetelerde yer alıyor. Limon dergisinde Şükrü Yavuz, Özal'la hayali röportaj yapıyor. Bu yazının bazı bölümleri şöyle. Çöleşan'ın yazdıkları ne dereceye kadar doğru? Bu kitap çıkmadan önce siz Semra Özal'la nasıl tanışıp evlendiğinizi açıklamıştınız. Elektrik işlerinde sizinle aynı yerde çalışan Semra Hanım'ın daktilosunu gizlice bozup sonra tamir ederek samimiyet kurmayı başarmışsınız. Evet öyledir. Yalnız öyle mi? Semra Hanım'a ait başka şeyleri de bozdunuz mu? Uzatma. Genel ev olayı konusunda ne diyorsunuz? Amerikalıları onların isteği üzerine İzmir genel evine götürmüşsünüz. Emin Çöreşan o genel evde mi çalışırdı acaba? Bu işi nereden biliyormuş? Çaycı mıymış orada? Görmeden etmeden atıyorlar, kafadan yazıyorlar. Kitapta yazılan pek çok şeye karşı çıkıyorsunuz. Peki Çöreşan'ın bunları yazmasında bir art niyet olabilir mi? Zannedersem olabilir. Ben bu adamın ODTÜ'de hocasıydım. Kopya çekerken enseledim onu. Oradan bana bir gıcıklığı olmuş olabilir. Ama sizin birkaç yıl önce kendisine basın danışmanlığı önerdiğinizi yazıyor. Bir araba bir de sekreter veririm demişsiniz. Doğrudur. Bunlar bana yetmez. Bir de boştakilerden devlet bakanlığı isterim. 5 tane de papatya isterim. Naim gibi beni devlet edinmeni isterim diye tutturdu. Gözü doysun. Bunları da yazsa ya. Turgut basında böylesine patladıkça son derece mutlu oluyorum. Ocak 1989 sonlarında Türkiye'nin gündeminde bir tek konu var. 26 Mart yerel seçimleri ve Turgut. 26 Ocak tarihli Tercüman Gazetesi'nin birinci sayfasında bir haber. Yusuf da aynı kervana katılıyor ve annesinin Alevi olmadığını söylüyor. Demek ki bu konu aileyi son derece rahatsız etmiş. Birader Yusuf daha sonra şöyle diyor. Kitabı yazan arkadaşın psikolojik bozuklukları var. Eskiden planlamada çalışıyordu. O zaman bile gözü planlamacılıkta değil gazetecilik merakındaydı. Gizli gizli yapıyordu, görevine son verdik. Yusuf'un bu bilimsel açıklaması beni çok güldürüyor. 25 Ocak gecesi gazeteci abimiz Metin Toker telefon ediyor. Emin kardeşim, kitabında böyle yalan yanlış şeyler yazıyorsun ve ayıp ediyorsun. Örneğin Semra'nın ilkokul veya ortaokul mezunu olduğunu yazıyorsun. Biraz ciddi olmanı tavsiye ederim. Kadın üniversite bitirmiş kardeşim, üniversite. Sen ne diyorsun? Ben gülüyorum. Gülme, gülme. Master bile yapmış. Metin Toker elindeki inanılmaz bir belgeden söz ediyor ve ertesi gün Milliyet'e çıkacak yazısını okumamı istiyor. Ve bombayı 26 Ocak günü patlatıyor. Semra'nın yurt dışı gezilerinde dağıttığı İngilizce özgeçmişi eline geçmiş. Buna göre hanımefendi kendini dışarıda özetle şöyle tanıtıyor. 1934 yılında doğmuş, Nişantaşı Girls College, kız kolejini bitirdikten sonra Amerika'da Kennedy Üniversitesi'nde idarecilik ve işletmecilik alanında master yapmış. Metin Toker yazısını şöyle bitiriyor. Görülüyor ki eğitim konusunda Çöleşan'la Semra Hanım'ın iddiaları arasında büyük fark var. Çöleşan Semra Hanım'dan ortaokul mezunluğunu bile esirgerken Semra Hanım üniversite mezunu olduğunu bırakınız, o diplomayı aldıktan sonra master yaptığını göğsünü gere gere dünyaya ilan ediyor. Semra Hanım'ın Nişantaşı Kız Koleji lafı itiraf etmek lazım ki biraz mide bulandırıyor. Çünkü Türkiye'de böyle bir kolej yok ama Nişantaşı Kız Ortaokulu var. Halbuki kolej, Amerikanca'da üniversite, yüksek okul, fakülte anlamına geliyor. Kennedy Üniversitesi'ne gelince üniversiteler lafa değil diplomaya bakarlar. Nişantaşı Kız Ortaokulu'nu Nişantaşı Üniversitesi diye yutturma imkanı yoktur. Söz Emin Çöreşan ile Semra Hanım'da. Ortaokul mezunu yahut master sahibi olmak veya olmamak, konakta mı yoksa konak personeli müştemilatından mı büyümüş olmak hiç önemli değildir de kendisine gerçek dışı payeler vermeye kalkışmak biraz rüküşlük, biraz da gülünçlük sayılmaz mı? Evet, Metin Toker böyle yazıyor ve Semra'nın yurt dışı gezilerinde dağıttığı İngilizce özgeçmişini ertesi gün bana gönderiyor. Dudaklarım bir kez daha uçukluyor. Üniversite bitirmiş, hem de master yapmış. Peki ama master yapabilmek için hangi üniversitenin hangi fakültesini bitirmiş? Hukuk mu, siyasal mı, dil tarih coğrafya fakültesi mi, edebiyat mı, tıp mı, veteriner mi? Sonra ben bu konuyu Hürriyet'te de aynen yazıyorum ama Semra'dan hiç ses çıkmıyor. Kitapta soruyorum kendisine ve ben senin eğitim düzeyini bir türlü bulamadım. Bunu kamuoyuna sen açıkla ama orijinal diplomanla diyorum ve hiç ses çıkmıyor. Ve bir gün Metin Toker bu işi bindiriveriyor. Aradan yıllar geçti, Semra'dan haber beklemeye devam ediyorum. Belki bir gün çıkar. Özal 26 Ocak günü bir basın toplantısı yapıyor. Cumhuriyet gazetesinden Faruk Bildirici ile arasında aynen şu konuşma geçiyor. Emin Çölaşı'nın kitabında Nakşibendi olduğunuz yazılıyor. Nakşibendi değilim diyebilir misiniz? Emin Çölaşı'nın yazdığı hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Bu sualleri de muhatap değilim. Nakşibendi değilim diyebilir misiniz? Cevabını aldım. Otur artık yerine. Ben size Emin Çölaşı'nın kitabını sormuyorum. Nakşibendi olmadığınızı söyleyebilir misiniz? Otur yerine. Bütün bunlar ertesi gün bütün gazetelerde yer alıyor. Tam bu sırada Özal'ın en yakın adamlarından Altemur Kılıç, Tercüman gazetesinde devreye giriyor. Altemur Kılıç'ın karısı en önde gelen papatyalardan biri. Kendisi Türkiye'de yabancı sigara firmalarının temsilciliğini yapan bir zat. Hem iş adamı hem gazeteci. Doğrusu böylelerine bayılıyorum. Bu iş adamı ve yabancı firma temsilcisi 28 Ocak tarihli Tercüman'da bana çamur atıyor ve Çöl Aşan Nereye Koşuyor başlıklı yazısında özetle şöyle diyor. Son zamanlarda bir de mütecaviz yani saldırgan dedikodu gazeteciliği moda oldu. Bence Emin Çöl Aşan'ın şimdiye kadar yazdığı bütün kitaplar araştırmacı gazetecilik görünümü altında bu türdendi. Dedikoduları, rivayetleri ve yarım hakikatleri laubali bir kahvehane üslubuyla öyle sıralayacaksın ki cevap verilemeyecek ve bunun adı ciddi gazetecilik olacak. Eminim ki kendisinin son eseri de büyük ilgi görecek ve çok da para kazanacak. Bir başbakan ve eşini büyük bir laubalilik içinde Turgut ve Semra diye konu yapan bu kitapta yazılanların hepsi acaba tam gerçek mi? Dedikodu mu, yakıştırma mı? Kitabın her satırından taşan hıncın da nereden kaynaklandığı ortada. Özal ODTÜ'de hoca iken Çöl Aşan'ın kopyasını yakalamış. Sonra da devlet sırlarını dışarıya verdiği için planlamadan çıkarmış. Yabancı firma temsilcisi ve papatya kocası Altemur Kılıç olayların çok gerisinde kalmış. Özal'ı böyle savunmaya kalkışıyor. Yazdıklarımın doğru olduğunu öğrenince belki de şaşırmıştır. Turgut'un mizah ve esprisi de kamuoyunda hızla yayılıyor. Bundan sonra sık sık Melih Aşık'ın Milliyet gazetesindeki köşesine konuk oluyorum. Orada Papatya Devri adıyla tarihten bazı kesitler veriliyor. Turgutlu İmparatorluğu ile birlikte Bezde Alem Kös Emrah Sultan'dan söz ediliyor. İşte size kısacık bir bölüm. Ünlü tarihçi Sakallı Emin, hünkârımızın asebi mizaç peyda etmesinin sebebini yazdığı Turgut Nereden Koşuyor adlı tarihi ve terbiyevi kitapta hünkârın aile mahremiyetine nüfuz etmesinin de rolü olduğunu sakal altından gülerek kaydeder ediyor. Bülent Ersoy, Nam Muganni'ye hünkârın ve Bezde Alem Kös Emrah Sultan'ın didelerine bakarak terennüm ederken, hünkâr ve sakallı Emin'in yazdığına göre çok güzel sesi olan Kös Emrah Sultan hafif mırıldanarak kendisine eşlik ettiler idi. 29 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde İlhan Selçuk okumadan başlıklı yazısında kendisine Turgut'la ilgili gelen ve hepsinde de okudun mu diye sorulan telefonlardan söz ediyor ve yazısını şöyle bağlıyor. Telefon yine çaldı. Okudun mu? Okumadım ama ilk kez okumadığım bir kitap için yazı yazdım. İlhan Selçuk daha sonra kitabı okuyacak ve birkaç yazı daha yazacak. Evet, Turgut, Ocak 1989'un ikinci yarısında piyasaya veriliyor, bomba gibi patlıyor ve basında yukarıda kısaca değindiklerimin dışında daha nice yazılar çıkıyor. Örneğin rahmetli gazeteci ağabeyimiz Turhan Aytul bu konuyla ilgili olarak Güneş Gazetesi'nde bir yazı yazıyor. Kendi gençliğinde Türedi Ailesi diye bir kitap olduğunu ve bu kitabın da çok satıp rağbet gördüğünü belirterek şimdi Turgut'un bu durumda olduğunu anlatıyor. Şimdi Türedi Ailesi'nin yerini Özal ailesini anlatan bu kitap aldı diyor. 1989 yılı Ocak ayını böylece bitiriyoruz. Ancak bitirmeden önce benim açımdan çok önemli bir olay var. Hürriyet gazetesinin sahibi Erol Simavi'den bir mektup aldım. Turgut'un çıkmasından yaklaşık 2 hafta sonra yazılan 31 Ocak 1989 tarihli bu mektubu Erol Bey'in iznini alarak aynen yayınlıyorum. Emin kardeşim, bir takım gerçekler arasında yaşıyoruz. Bence bu gerçeklerin başında da dünyamızın tezatlardan oluşması geliyor. Sana durup dururken tezatlardan bahsetmemi ilk ağızda belki damdan düşer gibi alabilirsin. Ama değil, bu tezatlar senin kitabınla ilgili. Tezatın bir ucunda veyahut madalyonun öteki yüzünde Turgut Nereden Koşuyorum başarısı var. Neredeyse her satırıyla gazetelerde fasıl fasıl iktibas edildi. Ben eyvah kitaptan okunacak bir şey kalmadı diyordum ki çıkar çıkmaz mevcudu tükendi. Hemen ikinci ardından üçüncü derken kim bilir kaç baskı yapacaksın. Allah versin gözüm yok. Hatta daha ileriye giderim. Sen bu satış başarısına bakıp demek tam halkın beklentilerine cevap verecek bir konuyu değiştiğim için iyi sattım diye düşünebilirsin. Bir de özgür bir yazarım. Konumu nasıl ele alacağımı, ne yönüyle işleyeceğimi kendim düşünür, kendim belirlerim diyebilirsin. Ve pek tabii sen Emin Çöleşan'sın. Adınla bir firmasın. Şimdi gelelim tezatın öteki ucuna veya madalyonun ikinci yüzüne. Emin, unutma ki hürriyet bayrağı altındasın. Biz Emin Çöleşan olarak seni kadromuza katıldığın ilk günden beri bir hürriyetçi olarak benimsedik, öyle özümsedik. Sanırım en başta da ben. Dolayısıyla senin de hürriyetçiliği aynı ölçü ve oranda özümsemen gerekir diye düşünüyorum. Düşündüğüm gibi bunun böyle olmasını istiyorum. Önce insan, sonra gazetecisin. Bu arada hatırlamanı rica ediyorum, hürriyetçisin. Hürriyetçilik demek, onun ilkeleri doğrultusunda davranmak demektir. Bu bazı kayıt ve kısıtlamaları da beraberinde getirir mutlak ama öyledir. Bırakalım kitabın bütün konusunu, işin alfabesine gelelim. Bir hürriyetçi, ülkesinin başbakanına, onun eşine Turgut Semra dememelidir, diyememelidir. Harca alem ifade belki kitap sattırır ama bizim prensiplerimize zararlı olur. Ben kitap hakkında bilgisi olup olmadığını Emeç'e sordum. Seninle yaptığı konuşmayı anlattı, ona benim şifai iznimden de söz etmişsin. Bence Emeç'in sana hatırlattığı işin doğrusudur. Hürriyetli mukavelilisin. Bu mukavele sana mesaini münhasıran gazeteye vermeni öngörür. İçinde bir madde daha vardır. Buna göre gazete dışı faaliyet için yazılı izin gerekir. Sanıyorum sana bu hususta hatırlatılmış. Ben işte bundan sonraki işbirliğimizde sözünü ettiğim şu kurala titizlikle uymanı rica ediyorum. Bir kitap mı çıkaracaksın? Genel koordinatörlükten yazılı izin almanı istiyorum. Zaten işin kuralı bu. Bu arada da bana konu ile ilgili mutlaka ayrıntılı bilgi vermeni bekliyorum. Belki sana söylememişimdir ama ben açık oturum ve panellere katılmalara, tebliğ sunma konularına öteden beri aynı hassasiyeti gösteririm. Görüşmenin konusu tartışmanın muhtevası hakkında aydınlatılmayı isterim. Hürriyetin 40 yıllık çizgisini ben böyle koruduğumu sanıyorum. Evet, bunları seninle daha önce konuşmadık belki ama son kitabın vesile oldu. Bu münasebetle de altını çiziyorum şimdi. Bugün Oktay Ekşi, dün Coşkun Kırca. Arada Ertuğrul Özkek, Cengiz Çandar veya Sedat Ergin, hatta Doğan Hızlan ya da onlar gibi bizden bir başkası bir yayına demeç verecek olsalar, bir programa katılsalar, benimle veya Emeç'le görüşüp mutabık kaldıktan sonradır ki o işin icabını yaparlar. Bunun da sebebi sadece sözleşmelerinin gerektirdiği hükümler değil, hürriyetçi ve hürriyeti temsil ediyor olmanın kendilerine yüklediği sorumluluktur. Bu görüşlerimi sana ileride hürriyeti de beni ve kendini demeşgul durumda bırakmamanı isteyen bir yakın dost, bir ağabey sıfatıyla iletiyorum. Bu ilkelerin ışığında emeğinin daha nice ürününü okumayı diliyorum Emin kardeşim. Sevgilerimle Erol Simavi. Erol Bey'den gelen bu mektubu doğrusu hiç beklemiyordum. Gerçi rahmetli Çetemeç, ben kitabı yazarken telefon açıp kendisinden yazılı izin almamı söylemişti ve ben almamıştım. Ama böyle bir mektubu hiç beklemiyordum. Çok üzüldüm, neşem kaçtı ve Turgut'un getirdiği mutluluk bir anda sönüp gitti. Erol Bey sanırım 1986 yılında bana bir mektup daha yazmıştı. O da çok sertti. Hüsamettin Cindoruk'ta bir pazar sohbeti yapmıştım. Cindoruk bana o konuşmada Özal ve ailesinden söz etmişti. Bu konuşma yayınlandıktan sonra Özal kendisini mahkemeye vermişti. Gerekçe, başbakan ve ailesine hakaret. Erol Bey işte o zaman da bana yazmış, ben de kendisine 9 sayfadan oluşan uzun bir cevap göndermiştim. Hiç unutmuyorum, bir tatil günü sabahıydı ve evde uyuyordum. Telefon erkenden çaldı, yataktan fırladım. Karşımda Erol Simavi var. Oğlum sen amma insafsız adamsın. İnsan 9 sayfa cevap yazar mı? Okumaktan gözlerim bozuldu. Neyse sen boş ver bunları, unut gitsin diyordu. Bu kez de oturdum ve kendisine aşağıdaki cevabı yazdım. Sayın büyüğüm, sizinle bugüne kadar çeşitli zamanlarda konuştuk, görüştük. Yanınızdan her zaman mutlu ayrıldım. Çünkü çevrenize değer veren içtenlikli bir insansınız. Açık yürekli ve dost bir kişiliğiniz var. Zaman zaman sorunlarımı size ilettim. Hatta Hürriyet'te çalışan bazı arkadaşlarımın sorunlarını da ilettim ve hepsiyle ilgilendiniz, çözdünüz. Bana bugüne kadar belki 1000 kişi sordu. Erol Simavi nasıl bir insandır diye. Herkese sizi anlattım ve hep olumlu bir biçimde anlattım. Çünkü sizi insan olarak öyle tanıyorum. Ancak sizden bazen mektup alıyorum. Son mektubunuzu birkaç saat önce aldım. Önce teşekkür edeyim. Duygu ve düşüncelerinizi yine açıkça yazmışsınız. Hatta mektubunuzda benim için övgüler var. Benim bir firma olduğumu belirtiyorsunuz. Ben kendimi öyle görmüyorum. Ben sadece emeğiyle yaşayan mütevazi bir gazeteciyim, hepsi o kadar. Herhangi bir yan gelirim yok. Yazılarımın ve dolayısıyla bu alanda döktüğüm alın teri ve göz nurumun dışında hiçbir gelir kaynağım yok. İş takipçiliği yapmam, onun bunun hatırı için bir takım işlere girişmem. Allah'a bin şükür bugüne kadar namusuma en ufak bir leke sürdürmedim. Bırakınız gece kulüplerini, pavyonları ya da benzeri yerleri, hayatımda iyi bir lokantada yediğim yemekler bile sayılır. Evi ile gazetesi arasında yaşayan ve kendi çapında bir şeyler üretmeye çalışan mütevazi bir gazeteciyim. Mektubunuzda, unutma ki Hürriyet bayrağı altındasın. Biz seni hürriyetçi olarak benimsedik. Senin de hürriyetçiliği aynı ölçü ve oranda özümsemen ve benimsemen gerekir diyorsunuz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Yoksa bu konuda sizi kuşkulandıracak bazı davranışlarda mı bulundum? Bırakın kendi adımı, Hürriyet gazetesini veya sizi zor durumda bırakacak, gazetecilik kavramıyla bağdaşmayacak, namus kavramına sığmayacak bazı işler yaptım mı acaba? İş takibi mi yaptım, birilerinden para mı sızdırdım? Mesleğimi ve Hürriyet gazetesinin gücünü kendi kişisel çıkarlarım doğrultusunda mı kullandım? Kısacası Hürriyet'i ve sizi zor durumda mı bıraktım? Hiç sanmıyorum. Gelelim kitap konusuna. Önce işin en başından başlayayım. Hürriyet gazetesine girerken size bu konudan söz etmiştim. Ayrıca kitap yazdığımı belirtmiş ve bu konuda olurunuzu almıştım. Hiç sorun değil demiştiniz. Hatta yanılmıyorsam Hür Gün gazetesiyle imzaladığım ilk sözleşmede bu hususta yer almıştı. Daha sonra Hürriyet ile sözleşme imzalanırken bu husus İstanbul'da unutulmuş. Durumu Özcan Ertuna'ya hatırlattım. Önemli olmadığını, her şeyin ille de yazıya dökülmesine gerek bulunmadığını söyledi. Hürriyet'e geçtikten sonra ilk kitabım yayınlandı. Her ikisinde de Özcan Ertuna'ya önceden bildirdim. Tamamdır dedi. Önce insanım sonra gazeteci ve sor bakalım adlı bu kitaplar ben Hürriyet'te çalışırken yayınlandı. Turgut Özal'la ilgili bir kitap hazırladığımı ve yayınlama aşamasına gelmekte olduğunu da yine kendisine bildirmiştim. Çünkü bu bir centilmen anlaşmasıydı ve ben de üzerime düşen görevi yapmak zorundaydım.